Bölüm 1. Kriz veya yeniden doğuş. Geçmişteki hatalarımızın sonuçlarını mı yaşıyoruz? Veya yaşam çok kapsamlı bir kurala, genel bir eğilime göre mi akıyor? Veya tecrübe etmemizin şart olduğu ve yararını daha sonra elde ettiğimiz kaçınılmaz bir süreç mi bu? Gerçekte kriz negatif bir şey değildir. Her ne kadar şu anki durumları bu şekilde tanımlıyor olsak da bir ekonomik kriz, eğitimdeki bir kriz veya bilimdeki bir kriz olabilir. Hepsi insanlığın kapsadığı tüm alanlardaki tek, küresel ve bütünleşmiş bir krizdir. Kriz terimini bir problemi belirtmek için kullanırız. Aslında gerçek anlamı yeni bir safhanın doğuşudur. Bu durumda varoluş safhası. Tecrübeden biliyoruz ki rahat olmayı hissetmeyi ve alışık olduğumuz durumlarda kalmayı tercih ederiz. İşimizden ayrılmak veya yaşamda yeni bir şeye karar vermek zor gelir. Alışkanlıklar havaya sokar ve alışkanlıklar hepimizin bildiği gibi zor yok olur, özellikle kötü olanlar. Bir sistem yerine oturduğu ve fazla enerji harcamaya ihtiyacımız olmadığı zaman bir hayli tembelleşir, bize güven veren ve yakın olana doğru yaslanırız. Gelecekte bizi mutlu bir yaşamın beklediğini görürsek ona güvenle yaklaşırız ve geçiş kolaylaşır. Ama eğer geçiş zorsa ve korkutucuysa ve geleceği göremiyorsak durumumuz trajik görülebilir. Bu nedenle öncelikle durumumuzun trajik olup olmadığını incelememiz şarttır. Anne rahmindeki bir fetüsü düşünün. Korumalı sığınağında yatarken birden hoş olmayan bir süreci başlar. Doğum. Anne ve bebek ikisi de çok büyük stres yaşar ve birbirlerine katlanamayacak noktaya gelecek şekilde bir baskı birikir ve fetüsün dışarı çıkması gerekir. Hislerimize aktarma yaparsak fetüsün annesinin içinde olmasından nefret etmesi gibi anne de artık onu istemez ve onu içinde tutmayı başaramaz. Daha sonra karşılıklı reddetmeyle doğum meydana gelir ve bebek ışıltılı ve güzel bir dünyaya doğar. Yeni bir seviyede, yeni bir yaşamla ödüllendirilmiş biri gibi selamlanır. Bir başka organizma içinde birkaç gramdan oluşan bir et parçasından yeni bir insan ortaya çıkar. Hala küçüktür, çevresini algılamaktan hala uzaktır ama bu hayatın başlangıcıdır. Bu bizim toplum olarak içinden geçtiğimiz sürece çok benzer. Bu yüzden yeni bir dünyanın içinde ortaya çıkışımız doğum sancısı gibidir. Önceden krizler doğum diye tanımlanabilecek kadar radikal değillerdi. Bunları evrimimizdeki basamaklar olarak tanımladık. İnsanlığın tarihinde böyle birçok basamak vardı. Ama şu an yaşadığımız öncekilerden temel olarak farklı. Her zaman yeni bir şeyi keşfetmek istedik. Bu sosyal bir devrim, politik bir devrim, teknolojik bir devrim veya yeni kıtalar, yeni silahlar veya yeni bağlantılar kurmamıza yardım eden internet gibi yeni bir keşifle ortaya çıkan devrimler oldu. Bu zamana kadar tüm yaşamlarımızı ve tüm insanlığı, tüm kıtaları, ülkeleri, aileleri ve bireyleri değiştiren bu denli radikal bir devrim olmamıştı. Hala doğum öncesi safhadayken kesin bir şekilde yaşanan şeyin bu olduğunu söyleyemeyiz. Ancak şimdiden doğuma doğru yol aldığımızı görebiliyoruz. Doğum öncesi safı olarak tanımlayacağımız bu durum artarak bize bireysel ve kolektif şekilde baskı yapıyor. Bu nedenle giderek daha çok aile bağlarını koruyamıyoruz. Bir şekilde evliliğe karşıyız ve evlenirsek hızlı bir şekilde boşanıyoruz. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi bilmiyoruz, işlerimizle ve sosyal bağlarımızla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyor gibiyiz ve genel olarak dağılma ve düzensizlik içine sürükleniyoruz. Bu yeni safhayı tam gelişmiş devrim veya insanlığın doğumu olarak adlandırmamızın nedeni belirli bir ülke veya toplum için değil, bu durumun kendini tüm dünyada göstermesidir. Bu bize, birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu ve birbirimizi nasıl etkilediğimizi gösteriyor. Bu her bireyde ve her ülkede aynı zamanda baş gösteren küresel bir durumdur. Aslında bu benzeri olmayan bir durumdur. Ama en önemlisi bu durumun bizi nereye götüreceğini göremiyoruz. Tarih boyunca bir öncekini diğeriyle değiştirerek her zaman daha ileri toplumlara doğru gelişim gösterdik. Aslında bu değişiklikler din, doğal kaynaklar ve sınır üzerinden çıkan savaşlarla meydana geldi. O günden beri her zaman daha yeni ve iyi bir safhaya doğru ilerlediğimizi hissettik. Ama geçmişte toplumun bir kısmı yeni durumu hoş karşılardı. Diğerleri ise karşılamazdı veya bazı ülkeler değişimi hissederdi ve başka bir ülke bunu hissetmezdi. Bugün hiç kimsenin oluşan yeni safhanın doğası hakkında herhangi bir bilgisi yok. Bu şimdiye kadar insanlığın başına hiç gelmedi. Dünya genelinde bir küresel ekodeyişim şekli aldı. Geçmişteki iklim değişiklikleri toplumda devrimlere sebep olan devasa değişikliklere neden olurdu. Buz çağı örnek olarak kuzey insanlarının güneye doğru veya Sibirya ve Asya'dan Avrupa yakınlarına göç etmesini zorladı. Diğer değişiklikler teknolojik ilerlemeden veya belirli hükümetleri olan dirençten sonuçlandı. Ama şimdi değişim doğal bir şekilde gelişiyor, ekolojiyle ve insanın doğasıyla. Gelecek neslin devam edebilmesi için gerekli ihtiyaçlarla veya yiyecek tedariki, ısınma, aile ve eğitim gibi gerekli sistemlerle başa çıkamıyoruz. İşlevsiz olmaya başladık ve en önemlisi ilerlediğimiz bu geleceği göremiyoruz. Geleceği görebilir miyiz? İnsanlık olarak ona mantık ve anlayışla yaklaşabilir miyiz? Bilge bir kişi ilerisine bakar ve sorgular. Bunu yaparak körü körüne karanlıkta yol bulmaya çalışmadan kendi yolunu hızlandırır ve basitleştirir. Özellikle şu an oranlar küreseldir ve hata yapma düşüncesi bile korku verir. Yeni ve birbirine bağlı dünya hakkındaki bilgi gözlerimizi açarak realiteye yeni bir açıdan bakmamızı sağlayacak. Öncelikle bize insanlığın yeni safhasını ve ona en iyi şekilde ulaşma yollarını sunacak. Geçişi güzel ve yumuşak bir şekilde yapmak için içinden geçeceğimiz bu değişimin doğasını, neden özellikle bu değişimlerin olmasının gerektiğini, realiteyi ele almamızdaki şu anki başarısızlığımızı ve yeni bir safhaya geçişteki araçları bilmek zorundayız. Gerçekten şu an içinde olduğumuz durumu, doğanın ve kendi insan doğamızın bizi değişime ve yeni bir safhaya geçmek için baskılaması ve zorlamasıyla beraber doğum öncesi sancısı olarak ilişkilendirebiliyor muyuz? Bu süreç insan gelişiminde doğal mıdır? Bu cevapları bilseydik hangi safhanın oluşacağını önceden bilebilir miydik? Köle olarak yaşayan insanlar bir sonraki safhalarının özgürlük olduğunu bilmiyorlardı. Köleliğin en uygun durum olduğunu düşünüyorlardı. Özgürce düşünmek için hiçbir arzuları yoktu ve yemek ve barınak için çalışma isteği içerisindeydiler. Bu onların ihtiyacı olan her şeydi. Ev sahibi köleleri yaptığı işlerden kâr elde etmek amacıyla gözetir ve kendilerine barınak, yemek ve sağlık sunar. Çünkü onlara yaptığı yatırımdan daha fazla kâr elde etmektedir. Bu şekilde iki tarafta yarar sağlar. Ancak köle sahipleri köleleri serbest bıraktıklarında daha çok kâr elde edeceklerinin farkına vardılar. Çünkü köleleri barındırmak için yetersiz kalıyorlardı. Sahipleri onlara özgürlük verirse köleler yine çalışmak zorunda kalacaklardı. Sahipleri yine paylarını alacaktı ve bu köleleri tutmaktan ve gözetmekten çok daha kârlı olacaktı. Bu şekilde toplum bir sonraki safhaya ilerlemiştir. Bugün yeni bir safhaya doğru ilerliyoruz. Ama bunu neden göremiyoruz? Neden bunu planlayamıyoruz? Bir sürü zeki insan ve tarihten ve bilimden gelen bir dolu tecrübe varken neden kör ve yetersiz olmuşçasına el yordamıyla ilerliyoruz? Tüm uluslararası konferanslardaki, tüm araştırma kuruluşlarındaki ve tüm üniversitelerdeki şaşkınlığı görebiliyoruz. Sosyologlar, psikologlar ve ekonomistler bu krizi çözmede yetersiz gözüküyorlar. Hepimiz bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Belki de her şeyin değişmesi gerekiyor ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Ne bir aracımız var ne de bir son. Açıkçası çaresiziz. Sosyal ilerleme, politik gelişimle birlikte yaşamın tüm koşullarını, aile, ekonomi, eğitim, kültür, fen ve teknolojiye etkiler. Bugünün sosyal yaşamı gelişmeye milyonlarca yıl önce, kendi ihtiyaçlarımızı kendi başımıza karşılayamayacağımızı anladığımız zaman başladı. Hayvanlar aleminden gelmemize rağmen insanlar hayvanlar gibi sürü ve grup halinde yaşamazlar. Başarılı olmak, evrim geçirmek, çevremizi geliştirmek, hayatın ne anlama geldiğini öğrenmek ve varoluşumuzu nasıl geliştireceğimizi keşfetmek kendi doğamızda vardır. Bu bir egoist dürtüdür. Herkes daha iyi, güvenli ve barışçıl bir hayat ister. Başkalarına karşı üstün olmak da isteriz, kıskancızdır ve güç, saygıyı ve şehveti ararız. Aslında bu özellikler ilerlememizi ve gelişmemizi motive eder ve bu sebeple insanın sosyal bir hayat yaşaması şarttır. Ormanda yaşamayı tercih etseydik hayvanlar gibi evrim geçirirdik. İnsanların ormanda kaybolup ve daha sonra orada yaşadığı ve hayvan gibi büyüdükleri durumlar vardır. Bu gibi hallerde kişi hayvan şeklini alır. İçindeki insanı kaybeder ve onu yeniden sosyal beceri ve topluma entegre etmek imkansız olur. Bu nedenle nesiller boyunca en başta gelen dürtümüz toplumu ve sosyal çevremizi geliştirmek olmuştur. Evrim geçirdikçe insanın tek başına ilerlemediğini görürüz. Bundan ziyade her şey topluma bağlıdır. Toplumu ilerletiriz ve toplumla birlikte kendi yaşamlarımız da gelişir. İkisi de birbirine bağımlıdır. Bugün her birimiz dünya çevresindeki binlerce insana bağlıyız. Dünyada yiyecekten giyime, inşaat malzemelerinden ısıtma ve soğutmaya kadar tüm ihtiyaçlarımızı imal etmeyen tek bir ülke yoktur. Direkt olmasa da başka ülkeler aracılığıyla bu koşul gerçekleşir. Bir ülke ham maddesini tedarik eder ve diğeri ise son ürünü işlemek için makinaları. Dünya kendi uzmanlık alanlarında farklılaştıkça daha çok birey kendi işine sahip olur. Yine de bu iş dünyadaki diğer insanlarla bağlı ve senkronizedir. İlerledikçe yiyecek ve giyim imalatı konusunda kabiliyetimizi geliştirdik. Daha sonra ekonomi, tarım, makine, sanat ve kültür gibi kendine özgü uzmanlıkların gelişimi sonucunda ulaşım ve diğer teknolojileri geliştirdik. Bugün spor veya turizm gibi ihtiyacımızın olmadığı birçok ürün geliştiren endüstriler gelişti. Yine de onlar olmadan yaşayamayacağımızı hissederiz. Bu nedenle mavi yakalı bir işçinin bir senede kazandığını ünlü bir müzisyen bir saatlik performansıyla kazanabilir. Hayatta kalabilmemiz için ihtiyacımızın olmadığı fakat bizim için temel ihtiyaç olmuş birçok şey için minnettar olup ve hatta saygı bile gösteriyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için her gün ne yaptığımızı hesap edersek, bunlar haricinde neler ürettiğimizle karşılaştırarak ürettiğimiz her şeyin %90'ının hayatta kalabilmemiz için gereksiz şeyler olduğunu göreceğiz. Yine de bu diğer şeylere ihtiyacımız var. Çünkü bu şeylerin insan seviyesine ait olduğu düşünülürse, onlar olmadan yaşamlarımızın bir anlam ifade etmeyeceğini hissederiz. Bu yüzden açıkça topluma kaçınılmaz bir şekilde bağımlıyız. İnsan olarak ilerlememiz bizi daha çok istemeye zorlar. Bugün bir insanı toplumdan uzaklaştırmak, o insanı çok üzünlü bir yaşama mahkum etmektir. Bu durumdaki birey, aç kalmamak için hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak diğer her şey için başka insanlara ihtiyacı vardır. Toplumun ihtiyacı olan her şeyi üretmemiz gerek ve sonra toplumdan ne istiyorsak onu alacağız. Bu nedenle toplumla olan bağımlılığımız belirlenmiş bir unsurdur. O zaman neyi yanlış yaptık? Nasıl kendimizle ne şekilde başa çıkacağımızı bilemediğimiz bir hale geldik? Toplumda ve bireysel anlamda krizleri tecrübe etmemizin nedeni, krizin yalnızca negatif tarafını, yani doğum sancısını hissetmemizdir, doğumu değil. Eğer kendimizi ve insanlık olarak gelişimimizi incelersek, tüm ilerlememizin temelinde arzularımız ve sürekli daha çok istemek olduğunu göreceğiz. Önceden daha küçük arzularımız vardı. Birkaç inek, tavuk ve küçük bir arazisi olan köy ya da kasabada yaşamak istedik. Adamın bir karısı ve çocukları vardı, hayatını yaşardı ve bunların yaşamını oluşturduğunu bilirdi. Daha sonra bizi kendi aramızda ticarete başlamaya sevk eden daha büyük arzular oluştu içimizde. Kendi ürünlerimizi pazarda sattık ve karşılığında diğer ürünleri aldık. Mesela bir çiftçi şehirde tarlasını daha iyi sürebileceği bir saban görürdü. Makineyi almak için daha çok çalışırdı veya borç para alırdı. Bu yüzden daha çok mahsul üretirdi. Bu şekilde ilerledik ve karşılıklı bağımlı olmaya başladık. Tüm tarihimiz benzer şekilde insan arzularındaki gelişime esas alır. Her zaman daha çok isteriz. Çünkü arzularımız sürekli büyür. Tüm tarihimiz benzer şekilde insan arzularındaki gelişime esas alır. Her zaman daha çok isteriz. Çünkü arzularımız sürekli büyür. Başkalarına bakarak ve onlara imrenerek gelişiriz. Bir kişi belirli bir uzmanlık alanında başarılıysa diğerleri de başka yönlerde başarılı olur. Öğreniriz çünkü kıskanarak, hırslanarak ve gururlanarak ve başkalarına hükmederek motive oluruz. Bize çıkar sağlayacak her şeyi başkalarından almaya çalışırız ve onlar kadar başarılı olmayı isteriz çünkü egolarımız kaybeden gibi hissetmemizi istemez. İnsan arzularının gelişimi insanlık tarihindeki tüm değişikliklerin ve devrimlerin nedenidir. Sınırların ve ülkelerin fethedildiği savaşları başlatan bu gelişimdir. Daha sonra yeni gelişim alanlarıyla sonuçlanan yeni toprakların keşfi başladı. teknoloji ve ticaret ilerledikçe yeni yollar öğrenme sürecine girdik. Şimdi en sonunda nihai sınıra ulaştık, uzay. Ve son olarak ilerleme ve gelişme bizi çıkmaz sokağa getirdi. Bu 1960'lı yıllarda çevreciler ve sosyologların insanlığın gelecekteki gelişiminin nereye odaklanacağı konusunda durma noktasında olduğu uyarısıyla daha belirgin olmaya başladı. Uzay planı bunu bir an olsun unutmamızı sağladı. Ancak bu plan da vaktinden evvel sonlandı. Dünyayı dolaştık, Ay'a ulaştık ama sonra bu bize pek yardımcı olmadı. Dünya dışı varlıkları bulma umudumuz için bulduğumuz her şey cansızdı. Bitkisiz, hayvansız ve özellikle insansız. Bunun yerine bir boşluğa ulaştık. Gidecek başka bir yerin olmadığı bir noktaya geldik. Nereye doğru gelişeceğimizi göremiyoruz. Kendi doğamız ve etrafımızda gördüğümüz doğa kendilerini bize açmaya son verdiler. Düşünürler ve birçok değişik daldaki bilim insanları insan gelişiminde sona geldiğimiz uyarılarında bulunuyor. Aslında bunun hakkında kitaplar bile yazdılar. İnsan egosu şişirildi. İlerledik ve gelişimimizin sınırsız olduğuna, daha çok komünikasyon araçları, taşıtlar ve hatta kendi özel jetlerimizi üretebildiğimize inandık. Fakat sonunda bu ürünleri kullananlar boşluk içinde kaldılar. Bunların vaat ettikleri doyumu vermediklerini fark ettiler. Tüm gelişimimiz, kendi doğamızda durmak bilmeden büyüyen arzularımızdan doğdu. Sonunda birdenbire büyüme durdu. Onun yerine kendimizi yıkılmış hissediyoruz. Eskiden bir adam birçok eş ve çocuklu büyük bir aile isterken bugün bir eş ve birkaç çocukla yetiniyor. Bugün hayat o kadar zor, karışık ve karmaşık olmaya başladı ki 30 ve 40'lı yaşlarda birçok insan anne ve babalarıyla yaşıyorlar. İnsanlar işe gidiyor ve tüm maaşlarını kendilerine harcıyor. Bir aileye ihtiyaçları olduğunu hissetmiyorlar. Anneleri onlara bakarken kendilerini özgür, hayattan zevk alıyor hissediyorlar. Anne ve babaları emekli olunca emekli maaşı ve sosyal sigorta ile yaşarlar ve çocukları onlara yardım eder ve bundan zevk alırlar. Mikrodalgaya koyarak birkaç dakikada pişirebileceğimiz hazır yemekler alabilecek bir noktaya ilerlemiş bir toplum inşa ettik. Her bireyin kimseyle paylaşmadığı kendi dairesi ve yaşlandığımız zaman sosyal sigortamız, hayat sigortamız ve bize bakan hastaneler var. Birçoğumuz çok çalışmanın bize fayda getirmediğini hissediyor. Egolarımız o kadar büyüdü ki başkalarıyla bir bağ kuramıyoruz. Bunun için çaba harcamıyoruz. Birbirimizle ilgilenmiyoruz. Diğer bir kişiyle birbirimize destek olabileceğimiz ortak ilgimiz yoksa bir bağ kurabileceğimizi hissetmiyoruz. Bugünün çiftleri ilişkilerini ortaklık şeklinde yürütürler. Her ikisi de çalışır, ödemelerde ortak olur ve eşittir. Eskiden erkek temin eden ve kadın ise evde çocuklara bakan olurdu. Bugün her ikisi de sabah iş için evlerini terk eder, çocukları eğitim görecekleri farz edilen okullarına bırakılır ve evlerine geri dönerken alınır. Evdeyken herkes kendi olur. Yetişkinler aynı görevleri üstlenir ve anne ve baba arasında bir fark kalmaz. Bu durum öyle bir hale geldi ki aile yapısı kayboldu ve bu yapı ortaklık haline gelmeye başladı. Ve tüm diğer ortaklıklarda olduğu gibi ortaklığın devam etmesine değer olup olmadığını incelememiz şarttır. Bu yüzden bu kadar çok boşanma vakası var veya insanlar en başından evlenmek istemiyor. Büyüyen egomuz bize aile ortaklığına girmenin yararımızı olmayacağını anlatıyor. Çocuklarımızın aldığı eğitim bizim aldıklarımızdan çok farklıdır. Aramızdaki kuşak farkı öyle büyüktür ki bizlerden tamamen kopukturlar. Sanki başka türden yaratıklarmış gibi. Farklı eğitim alırlar, farklı ilgi alanları olur ve kim olduklarını, nasıl konuştuklarını, ne yaptıklarını ve neleri sevdiklerini anlayamayız. Önceki kuşaklarda 10 veya 15 sene bekledikten sonra minikken sevebildiğimiz ve bize mutluluk veren torun sahibi olabiliyorduk. Ancak bugün çocukların çoğu evlenmek ve çocuk sahibi olmak istemiyor ve biz de torun sahibi olamıyoruz. Bu durumda kim çocuğa ihtiyaç duyar? Tabii ki bu hesaplamaları bilinçli yapmıyoruz. Bu nedenle bilinç altında bulunurlar ve birçoğumuzu çocuksuz daha iyi olacağımız neticesine vardırırlar. Bu gelişen egoların sonucudur. Nüfus olarak çok çabuk büyüdük ama şimdi çizgi düzleşti. Doğrusu çalışmalar dünyadaki doğum oranının düştüğünü gösteriyor ve yakında çocuk sayısı da azalmaya başlayacak. Bugün hala bazı medeniyetlerde Arap ülkeleri gibi çok çocuk sahibi olmak adına dinsel motivasyonlar var. Ancak çoğu ülkelerde bu dürtü azaldı. 10 çocuk yapmak yerine her ailede de 2 veya 3 çocuk var. aile birliğinin ve akrabalığın yok olmasıyla beraber bir başka ilginç yepyeni fenomen biçimlendi. Toplumumuz bağlanmaya başladı. Bankaların, endüstrinin ve üreticilerin küresel şekilde bağlanmasının ötesinde ham maddelerin ve ürünlerde olduğu gibi kültür ve eğitim içinde birbirimize karşılıklı olarak bağlandık. Bu medya aracılığıyla dünyanın başka yerlerinden nelerin olduğunu öğrenmekten ziyade birbirimize bağımlı olmaya başlamaktır. Eğer bu iyi ailelerde olan bağlılık gibi ise kişiye ailenin verdiği güveni verir. Fakat bu bağlılık negatifse boşanmaya veya daha kötüsü şiddeti doğurur. Her ne kadar birbirimize olan nefretimiz küresel çapta büyüse de doğa bizi bu ince kabuğun üzerinde kuşattığı zaman nasıl birbirimizden boşanabiliriz? Aslında bizler küresel şekilde birbirimize bağlıyız ve ne ayrılabiliyoruz ne de birbirimizden kaçabiliyoruz. Bundan daha ötesi her gün daha çok birbirimize bağımlı oluyoruz. Önceden birbirimizden uzaktaydık, tartışmalar çıktığında en fazla birbirimizi öldürürdük. Bugünkü silahlarla çıkan tartışma tüm dünyanın yok olmasına sebep olur. Şimdi herkes herkese bağımlıdır. Daha iyisi veya daha kötüsü için. Bu büyük bir problem çünkü egolarımız daha hoşgörüsüz ve uzlaşmaz olmaya başlıyor. Mantık becerimiz gitgide artan nefretimiz tarafından susturuluyor ve çoğu zaman silahlarla birlikte kıskançlık, hırs, onur, hükmetme ve acımasızlıkla sonunda dünyayı imha edebileceğimizden korkarız. İstediğimiz zaman boşanabileceğimiz bir ailede olmanın tersine doğanın bizleri nasıl kaçınılmaz bir bağlılığa doğru ittiğini görebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Tek çözüm tüm aile bireyleri, tüm ülkeler arasındaki uzlaşıdır. Bu baskı veya kuvvetle olmamalıdır. Karşılıklı sorumlulukla beraber birbirimizi tamamlamak için uğraşmakla olur. Tüm insanların ve tüm ülkelerin. Yaşamlarımızın bağlı olduğu bu çözümden yola çıkarak sosyal hayatlarımızı ve ilişkilerimizi bir aile gibi yeniden düzenleyeceğiz. Her birimizin bir diğerinin ihtiyaçlarını ne şekilde tamamlayacağını görmesi şarttır. Çocuklara ve yetişkinlere ve yeni nesillere büyüdükleri zaman şefkatli ve uysal bir dünyaya katılmalarını kolaylaştıracak hangi eğitimi vermemiz gerektiğine karar vermemiz gerek. Aynı zamanda insanları başkalarını tahrik etmekten ne şekilde uzaklaştıracağımızı görmeliyiz. Birçok bilimsel çalışma dünyanın yuvarlak bağlanmış ve birbirine bağımlı olduğunu gösterir ve bundan kaçamayız. Aslında karşılıklı bağımlılığımız kaçınılmazdır ve her gün insanlar ve ülkeler daha büyük bir bütünleşmeye doğru ilerliyor. Soyutlanma politikasının insanlığın başlangıcından bugüne geçirdiği evrim sürecine karşı olduğu daha da belirgin olmaya başlamıştır. Doğanın kanunlarına karşı çıkmak hiçbir zaman işe yaramamıştır. Bu durum soyutlanan ülke ve dünyanın geri kalan kısmı için de tehlikelidir. Eğer doğanın kanunlarını biliyor ve uygulamıyorsam hemen kendime zarar veririm. Tüm teknoloji ve bilim doğayı taklit etme çabasındadır. Doğanın bizim için başka neler depoladığını öngörmek ve bunu menfaatimiz için kullanabilmek adına araçlar geliştiriyoruz. Bu nedenle doğanın kanunlarını daha iyi bilir ve kullanırsak özellikle toplum ve sosyal psikoloji ile ilgili olarak daha çok şey kazanırız. Aksi takdirde sonunda dünya savaşını ortaya çıkaracak olan boşanma sürecini başlatmak zorunda kalırız. Doğanın kanunlarını uygun bir şekilde kullanırsak başarılı oluruz. Cümlesinde söylenmek istenen şeyi anlamak önemlidir. İnsanoğlu olarak insan psikolojisi, toplum ve aile psikolojisi gibi kendi aramızda işleyen kurallar vardır. Psikoloji, insan doğasını ve insan ilişkilerini anlamaktır. İnsan doğasını daha iyi anlamak ve ilişkilerimize uygulamak herkesin mutlu olduğu ve birbirine ödün verdiği bir toplum inşa etmeyi kolaylaştıracaktır. Herkes tepenin kralı olmak ister fakat başkalarına eşit davranarak, yardım ederek ve destekleyerek daha çok kazanacağımızı herkese gösterebiliriz. Bunu gösterirsek insanlar herkesin birbiriyle bağlantılı olduğu bir yerde başka bir yolu olmayacağını anlayarak karşılıklı ödünü hoş göreceklerdir. Bu yolla herkesin mutlu olacağı bir toplum kurabiliriz. Tabii egolarımız sürekli olarak değişimi engellemek için bizi harekete geçireceklerdir. Ego her zaman hükmetmek ister. Ancak genel görüş bununla savaşmamıza yardımcı olacaktır. Sosyal çevrenin insanı nasıl etkilediğini ve eğittiğini, egolarımızı nasıl kontrol ettiğini göreceğiz. Aslında genel görüş egolarımızın serbest kalmasını engelleyerek topluma zarar vermemizi önler. Egolarımızı dizginlediğimiz an, egoyu topluma uygun şekilde kullanarak daha kazanılacak birçok şeyin var olduğunu ve egonun da bu sosyal etkileşimden kazanç sağladığını görürüz. Burada egemen, mecburi ve karar verici madde topluma bakışımız ve onun etkisi olmalıdır. Çevrenin ne olduğunu, insanların ne olduğunu ve her ikisinin birbirine olan etkisini öğrenmemiz gereklidir. Bu ilişki doğanın kanunlarıdır ve biz doğanın parçasıyız. Kendimizin ve insan toplumunun analisti olmalıyız. Bu yolla insanlar arasındaki ilişkiyi ve onları ne şekilde idare edeceğimizi anlayabileceğiz. Kim olduğumuzu, neden bu şekilde evrim geçirdiğimizi ve bu gelişime karşı durup duramayacağımızı bilmemiz gereklidir. Doğa bizi yeni ve daha iyi bir şeylere sürüklüyor gibi. Yalnızca bunun nedenini anlamamız ve onunla beraber hareket etmemiz gereklidir. Bu durumda bir sonraki seviyeye geçiş için gerekli gibi gözüküyor. Şu anki seviyeyi terk edip tamamen farklı bir seviyeye yükselmemiz manasına gelir. Ümitsizlik, yorgunluk ve savunmasızlığımızın nedeni şu anki durumu korumaktaki isteksizliğimizdir. Fakat onu çalışarak ondan kurtuluyor, onu yıkıyor ve yeni kıyafetler giyiniyor ve yeni bir dünyaya giriyor ve kirlettiğimiz ve birbirimize zarar verdiğimiz eski olanıyla bağlantıyı kaybediyor gibiyiz. Eğer ideal dünyaya eski dünyadan neler getirebileceğimizi sorgularsak hiçbir şey getirmeyeceğimizi göreceğiz. Yıkılan aile birliği, çocuklarımızla olan ilişkiler, arkadaşlıklar ve eğer varsa işlerimiz. Hayatımızı yansıttığımız zaman gerçekten de çaresiz bir durumda olduklarını fark ederiz. Ümitsizlik içindeyiz çünkü şu an nelere sahip olduğumuzu bilmiyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan bizi çıkaracak bir çözümü göremiyoruz. Bu her ülkede böyle. Anlık yaşıyoruz ve her geçen gün daha çok insan işlerin bu şekilde yürüdüğünü, doğduğumuzu ve bu yüzden yaşadığımızı sanıyor. Çok özel bir durumdayız. Araştırmalar gösteriyor ki her zaman yaptığımız şeylerden uzaklaşıyor ve yeni bir varoluşa doğru yol alıyoruz. Aslında yeni bir seviyeye geçiyoruz ve yeni bir dünyaya doğuyoruz. Bu doğanın bize şimdiden sunmaya başladığı farklı kuralların olduğu bir dünya. Bunlar bütünlük kuralları, karşılıklı bağımlılık kuralları, dairesel dünya, eşitlik ve bağlılık dünyası. Sağlıklı bir aile gibi yaşayacağımız kurallar. Bu tür bir dünyaya yol aldığımızı sadece biz mi görüyoruz? Yalnızca hayal mi kuruyoruz veya bu insanlığı bekleyen bir durum mu? İstekli ve bilinçli bir şekilde veya bizi iten bir kuvvetle ulaşmaya mecbur olduğumuz bir durum mu? Eğer durum buysa, bütünleşmiş dünyanın kuralları öğrenilmeye değer olacaktır. Çünkü değişime nasıl rahat ve mutlu bir şekilde ulaşacağımızı bileceğiz. Bu kuralları çalışmalıyız çünkü bir önceki gelişim seviyemizde doğanın içimizde uyandırdığı yeni arzular yoluyla bizi arkadan itmesiyle ilerledik. Bugün böyle değil. Çıkmaz bir sokaktayız. Yolumuzu açacak olan yeni arzularımıza sahip değiliz. Bu yüzden bir sonraki adımımızı kendimiz çalışmalıyız. Nedenini öğrenmeli ve nasıl başaracağımıza karar vermeliyiz. Yeni bir hayata kapıyı açarsak önümüzde yatan şeyi göreceğiz. Hangi yollarla bu yeni hayata ulaşacağımızı öğrenmek zorunda kalacağız. Önceki nesillerde sahip olduğumuz içgüdüsel gelişimden farklı olarak bir durumdan bir duruma geçerek bir sosyal seviyeden diğerine ve farklı bir sosyal biçime şimdi bilinçli bir şekilde ilerlemeliyiz. Bu yüzden doğanın kanunlarını çalışmalıyız. Daha sonra kendimizi ve insan toplumunu bilerek, bu kanunları anlayarak, beraberinde keşfederek yeni bir seviyeye doğru kayacağız. Bu, kendi doğumumuzu yapmak gibi olacak. Bu sefer kendimize, hayalimize ve nerelerden geçtiğimize kalkıp yukarıdan bakmalıyız. Geçmişte akışa göre hareket ettik, yolumuza çıkan şansları kullanarak yönetime ve topluma başkaldırdık ve devrim yaptık. Bugün bilincimizi kendi yaşamlarımızın üzerine yükseltip dünyaya ve insan toplumuna küresel bir perspektifle bakmalıyız. Daha sonra bu perspektiften ilerlemeye devam etmemiz şarttır. İlk defa doğa kendimizi açık bir şekilde tanımamızı talep etti. Ne çeşit bir dünyada yaşıyoruz ve hangi seviyeye doğru ilerliyoruz? İlk defa yaşamın özünü anlayarak ve bilerek insan olmaya ihtiyaç duyduk. Bu nedenle çalışmalarımızın hayatlarımızda köklü bir değişiklik yapmaya ve yeni bir seviyeye yükseltmeye yardım etme niyetinde olduğunu anlamamız gerek. Cansız, bitkisel, hayvansal ve insan doğasını incelediğimizde yaşamları bu resmin içinde olan kanunlar buluruz. Bu kanunlara göre ilerleriz ve bunları doğa diye adlandırırız. Biz doğanın bir parçasıyız, dışında değiliz, doğanın evriminin sonucuyuz. İnsan psikolojisi de insan davranış bilimi doğanın kanunlarının bir parçasıdır. Nispeten daha yeni gelişen bir bilimdir, yaklaşık 100 senelik bir bilim. Çünkü o zamanlarda eşsiz bir tavırla ilerleyeceğimizi hissetmeye başlamıştık. Nereye doğru geliştiğimizi, kim olduğumuzu, başkalarıyla nasıl ve neden ilişkilendiğimizi incelemeye başladık. Yaklaşık 100 yıl önce yalnızca davranışlarımızı anlatan kitaplar yazdık ama ondan sonra davranışlarımızın nedenini araştırmaya başladık. Psikoloji insanlığı etkileyen kanunların çalışılmasıdır. Bu nedenle çok önemli bir daldır çünkü kendimizin ve başkalarının kim olduğuna ve başkalarıyla olan bağımız yoluyla nasıl mutlu bir yaşam kuracağımızı anlamamıza yardım eder. Doğanın cansız seviyedeki kanunlarını fizik, bitkisel seviyedeki kanunlarını botanik ve hayvan seviyesindeki kanunlarını zooloji deriz. Doğanın kanunları insan seviyesinde psikoloji diye adlandırılır. Çocuklar seneden seneye gelişirler çünkü içlerindeki doğaları onları geliştirir. Her sene çocuk anlayışında, bilincinde, davranışında ve fiziksel, psikolojik ve zihinsel olarak gelişir. Bu doğanın gelişim kanunudur. Çocuğun belirli bir yaşta neye ihtiyacı olduğunu ve her yaşta ne tür fiziksel becerilere sahip olacağını tanımlayabiliriz. Bu süreci ve dinamiği biliyoruz ve tersine davranış sergileyemeyiz. Çünkü eylemlerimizin kökleri içimizdedir ve içimizde evrim geçirir. Doğanın bir parçasıyız. İçimizdeki motor kişisel olarak her birimizi, yaşamlarımız ve hepimizi hep beraber tüm tarih boyunca ilerletir. Geriye dönük, neden belirli bir şekilde evrim geçirdiğimize ve bizi motive eden şeyin ne olduğuna dair sonuçlar çıkarırız. Bu ilerlemeyi, içinde sürekli olarak gelişen bilgi parçalarının olduğu bir çocuğun veya gelişimini kavrayabildiğimiz bir hayvan yavrusunun gelişimiyle karşılaştırabiliriz. Benzer olarak toplumun da gelişim kanunları vardır. Bu kanunlara sosyoloji denir. Dünyamızdaki her şey kanunlar tarafından inşa edilmiştir. Bunları tam olarak anlayamayız. Çünkü bunlar yeni bilimlerdir. Fakat daha çok öğrendikçe daha çok anlarız ki toplumun kanunları da diğer kanunlar gibidir. Birey kişisel ve toplumsal olarak gelişir. Tüm bu gelişim içimize iliştirilmiş olan bilgiden kaynaklanır. Kanunlar toplumu ve kendimizi ne şekilde inşa edeceğimizi yönetir. Zaman bu bilgileri etkiledikçe ona göre bizi geliştirir. Çocuğa yiyecek verin ve ilgilenin. Her sene nasıl geliştiğini göreceksiniz. Çocuğu geliştiren yiyecek değildir. Yiyecek genlerin gelişmesini sağlar ama çocuğun gelişimini sağlayan genlerdir. Yeni doğan bir bebek tek bir hücreden bir çocuk olarak geliştiğinde bu anne ve babanın bunun böyle olmasına karar verdikleri için veya şans eseri olarak gerçekleşmez. Anne ve baba daha önceden hücrenin bir çocuk olacağını bilir ve çocuk nihayetinde yetişkin olur. Her şey bir bilgi geninden gelir, orada bulunan belirli bir datadan. Bu data dışarıdan yiyecek alır ve gelişir. Hepsi kanunlarla oluşur. İnsan toplumunda meydana gelen her şeyde olduğu gibi. Doğa cansız, bitkisel, hayvansal ve insanın gelişiminde evrim ve öncülük yapan şeydir. Evrim geçiriyoruz. İlk dünya evrim geçirdi. Daha sonra bitkiler geldi, sonra hayvanlar ve sonunda insan. Evrim Big Bang ile başladı ve birleşme süreci yoluyla devam ediyor. Parçaların birleşmesi onları geliştirir ve sayıca ve nitelikçe daha çok bağlı yapar. İlk cansız seviye vardı. Daha sonra gelişen ve büyümeye başlayan bitkiler evrim geçirdi. İçlerinde hayat vardı. Daha sonra evrim hayvansal seviyeye ulaştı. Daha da ileriye, her bir hayvanın bireysel olarak evrim geçirme noktasına kadar gelerek ve daha sonra insan geldi. Bu gelişimin arkasında bir istikrar, bir kanun var mı? Kanun vardır, geçmişten biliyoruz. Anlamayabiliriz fakat kanun hala var. Doğaya bakıyoruz ve bizi bir parçası olarak nasıl geliştirdiğini görüyoruz. İnsan kimdir? Doğanın bir parçası değil miyiz? Evren diye adlandırdığımız bir baloncuğun içinde bulunuyoruz ve nerede olduğumuzu ve bu baloncuğu neyin yönettiğini bulmaya çalışıyoruz. Doğanın bilgeliğinde bir sınır yoktur. Yalnızca yüzeyini kazıyoruz ve bu sığ yüzey bizim bilimimiz. Hal böyleyken yolumuzu bulamıyoruz. Bu yüzden doğanın kanunlarını daha çok çalışmamız şarttır. Aslında rahatsızlığımız bizi doğaya çalışmaya iten ve durumumuzu iyileştiren bir şanstır. Özet yapacak olursak, doğayı bir top veya baloncuk olarak düşünün. Topun içinde yaşıyoruz ve içinde bize hükmeden katı kanunlar var. Doğayı çalıştığımız zaman bu kanunların bazılarının farkına varıyoruz. Bu keşfe bilim adı verilir. Ancak daha realitenin büyük bir bölümünü keşfetmedik. Doğanın kanunlarını bilmek bize kolektif olarak daha iyi bir yaşam inşa etmemize yardımcı olur. Uzak bir köyde yaşayan, kuyudan su çıkartan, odun ateşiyle yemek yapan ve elbiselerini elle yıkayan bir kişiyle karşılaştırıldığında her şeyi daha çabuk ve efor harcamadan yapıyoruz. Tüm bu aletlere sahibiz ve geçmişte köyde yaşarken yapamadığımız sayısız işler var. Bu nedenle teknolojik gelişim bize tüm bu işlerle uğraşacak zamanı verdi. İhtiyaçlardan çok daha öte. Soru şudur ki, eğer bu kadar ilerlediysek neden kızgınlık, depresyon, güvensizlik noktasına gelen boş ve acımasız bir hayatla son bulduk? Teknoloji ve sosyal gelişimin bize sunduğu bu boş zamanla neler yaptık? Neden barışçıl ve sessiz bir köy hayatı yerine fiziksel olarak zor olsa da bir diğer orman hayatına ulaştık? Neden zamanımızı ve enerjimizi bu zor ve çelişkili hayatı oluşturmak için harcadık? Belki de yaşamın tamamen farklı bir yönüne ulaşmaya ihtiyacımız var. Belki de kentsel yabanı iptal edip köye geri dönmemiz gerek. Bugünün köyünde ihtiyacımız olan her şeyi sağlayabileceğiz. Günde 2 saat çalışacağız ve geri kalan zamanımızı başka şeyler yaparak geçireceğiz. Hayatımızı bu yolla değiştirebilmek mümkün müdür? Buraya kadar size arzuların evriminden günümüze kadar gelen tarihimiz hakkında ön bilgi vermeye çalıştık. İnsan gelişimini yöneten bu arzular şimdi global arzular olmaya başladı, bizi kuşatıp birbirimize bağımlı hale getirerek. Bizi bir aile yaptı ancak birbirimize olan düşmanlığımız yüzünden büyük bir krizin içinde olan bir aile. Kriz açıkça insan ailesi içinde olan bir krizdir. Aile içinde yeni bir düzen yaratırsak krizi çözebiliriz. Bu nedenle karşılıklı anlayışı küresel çapta nasıl bulabiliriz? Onu keşfetmekten başka bir şansımız yok.